Fedailerin Kalesi, Anamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 17.
Ey cehennemi şüphe, ey kıskançlık! Peygamberin bir zamanlar Demavent Dağı'nın ateşle kaplı zirvesine hapsettiği o büyücülerin sihirli güçlerine sahip misin? Yoksa Meryem, yaşamımın ışığı, tatlı bir serap. Sakın, senin şeytani oyunlarının iğrenç bir oyunu olmasın. Hayır, hayır. Cehennemin kucağında inliyor aşk. Hiç kimse bu mucizeyi inkar edemez. Mucizelerin en tatlısını. Neden ey çılgınlık? Bir an için açtığın cennet kapılarını hemen kapadın tekrar. Ayıran ve birleştiren zalim ve iyi efendi. Eğer Meryem'e kavuşmaksa ölümün bedeli, emret. Surlardan aşağıya atayım kendimi boşluğa. Bana gülecek ve onu sevdiğimi göreceksin. Yoksa beni bekleyen ebedi mutluluğa kavuşmak için kendimi hançerlemem mi lazım? Yoksa devalara, iyi tanrılara ulaşmam için ateşin içinden mi geçmem gerekiyor? Emret, bir tek söz söyle ve bu korkunç işkence ebediyen son bulsun. Cennetten kovulan Adem gibiyim karşında. Bana Meryem'i geri ver, bu acı karşısında yüreğim parçalanmadan. Bir akşam Hasan onu sınamak için yanına çağırdı. İmanın sağlam mı şimdi? Evet ey Seydun'a. İstediğim zaman cennetin kapılarını sana açacağıma iman ediyor musun? Gerçekten inanıyor musun buna? İman ediyorum ey Seydun'a. Odada yalnızdılar. Hasan etkileyici bakışlarla süzüyordu onu. Bahçeye gönderdiği akşamdan beri ne kadar da çok değişmişti. Zayıflamıştı, avurtuları çökmüştü. Gözleri çukura kaçmıştı ve ateşle parlıyordu. Hasan mekanizmasının korkunç sonuçlara neden olduğunun farkına vardı. Ebedi mutluluk kazanmak istiyor musun? İbni Tahir kasıldı. Yüzü aydınlandı. Hasan'a yalvaran bir bakış fırlattı. O Seydun'a. Hasan yere bakıyordu. Aniden kalbinde bir acı hissetmişti. Bu yüzden fedailerle daha yakın ilişkiye girmekten devamlı kaçınmıştı. Sana boş yere cennetin kapılarını açmadım. Sarsılmaz bir imana sahipsin şimdi. Artık ebedi mükafatına kavuşma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Tabii görevini yerine getirdikten sonra. Theogol el-Gazali'yi tanıyor musun? O sofisten bahsediyorsun değil mi ey Seydun'a? Evet, Filozofların Çöküşü adlı kitabında öğretimizi en bayağı bir biçimde yerden yere vuran adam. Bir seneden biraz daha uzun bir süre önce başvezir onu Bağdat'ta bir medresenin müderrisliğine tayin etti. Senin görevin sanki onun öğrencilerinden biriymişsin gibi davranmak. İşte bu kitabı sana veriyorum. Çok kalın değil, sen yeteri kadar zekisin. Bir gece içinde kitabı okuyabilir ve öğrenebilirsin. Yarın sabah erkenden tekrar bana gel. Artık özel olarak benim hizmetindesin. Kimseye tek kelime etmek yok, beni anladın mı? Seni anladım ey Seydun'a. İbni Tahir Hasan'ın yanından dışarı çıktıktan sonra sevinçten kabına sığmıyordu. Mutluydu, gerçekten de çok mutluydu. Delikanlı merdivenlerde Ebu Ali ve Buzruk Ümit'e rastladı. İkisi de nefes nefese kalmışlardı ve son derece öfkeliydiler. Yanlarında çok uzak yoldan geldiği belli olan bir adam vardı. Baştan aşağı tozlara bulanmıştı. Alnından ve ensesinden akan ter, pislik içindeki vücudunda yollar çizmişti ve güçlükle nefes alabiliyordu. İbni Tahir üç adamın geçebilmesi için iyice duvara yaslandı. İçinde bir his Alamut'u çok zor, çok ağır günlerin beklediğini söylemekteydi. Muhafız perdeyi yana çekerek ziyaretçileri içeri aldı. Kuzistan'dan bir haberci dedi Ebu Ali nefes almaya çalışarak, Zurgumbadan'dan. Ne oldu? Hasan kendisine hakim olmaya çalışıyordu. Kötü bir haber alacağını adamların suratlarından okumuştu. Haberci kendini Hasan'ın ayaklarının dibine attı. Haşmetli efendim, Hüseyin Alkeyni öldürüldü. Hasan ölüm beyazlığına büründü aniden. Kim yaptı bunu? Bağışla beni Seydun'a. Hüseyin senin oğlun. Hasan yıldırım çarpmış gibi olduğu yerde sallandı. Kollarıyla görünmeyen bir düşmanı boğazlamak istercesine. Bir takım hareketler yaptı. Bir defa kendi ekseni etrafında döndü ve yeni kesilmiş bir ağaç kütüğü gibi yere devrildi. Bölüm 15. Büyük Önder'in oğlu Huzistan dayısını öldürmüştü. Ertesi gün bütün Alamut bu konuyu konuşuyordu. Aslında haberci kimselere tek kelime etmeden büyük dayilere başvurmuştu. Onlar da haberciyi derhal Hasan'a götürmüşlerdi. Bu arada kulak misafiri olan bir az subay haberi tüm kaleye yaymıştı herhalde. Belki de büyük dayilerden biri istemeden ağzından kaçırmıştı. Her halükarda tüm kale olup biteni öğrenmişti. Durumu müminlerden gizlemenin hiçbir imkanı kalmamıştı. İbni Tahir Hasan'ın kendisini karşılayabilecek duruma gelmesi için epey beklemek zorunda kalmıştı. Büyük Önder cinayetin tüm ayrıntılarını öğrenmek istiyordu. Haberciye olanları en ince ayrıntısına kadar bizzat kendisini anlatmasını emretmişti. Öyleyse dinle ey Seydun'a diye başladı söze adam. emirlerini taşıyan haber güvercini Zurgunbağdan'a ulaştığında kızıl sarı bir haftadır surların dibinde bulunuyordu. Bölgede bulunan daha önemsiz tüm direniş merkezleri zapt etmiş ve muhasara etmek için de yaklaşık 20.000 adımını bırakmıştı. Bize serbest geçiş önermişti ama büyük dahi bunu reddetti. Oğlun Hüseyin kaleyi düşmana satmayı önerdiği zaman Alkeyni büyük bir şaşkınlığa düşmüştü. Bu nedenle ne yapması gerektiği konusunda fikrini sormuştu ve sen de zaman geçirmeden oğlunu zincire vurmasını emretmiştin. Alkeyni oğlunun bunu bizzat kendisinden öğrenmesini istemiş ve eğer isterse kendisini sana gönderebileceğini söylemişti. Fakat Hüseyin çıldırmış gibiydi ve mantıklı davranmaya da yanaşmıyordu. Civarda bulunan herkes onun bağırışlarını işitiyordu. Köpek herif, beni babama sattın. Sonra da kılıcını çekerek darbeyi vurdu. Onu ne yaptınız? Zincire vurduk, şimdi zindanda. Kalede kumandayı şimdilik Şeyh Abdülmelik bin Ateş üstlendi. Peki durum nasıl şu anda? Zor efendim, suyumuz çok azaldı ve yakında kaleye sığınan müminlerin hepsine yetecek kadar yiyeceğimiz de kalmayacak. Sayıları 3.000'den fazla. Gerçi Huzistan halkı bizim tarafımızda ama kızıl sarık şeytanın ta kendisi ve tüm bölge insanları ondan tir tir titriyorlar. Bu nedenle yarısı bize yardımcı olmayı kabul etseler çok iyi. Hasan ona teşekkür etti. Tekrar kendine gelmiş ve eski kararlılığına kavuşmuştu. Oğlunu ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu Buzruk Ümit. Cezasını kanunlarımıza göre vereceğiz. Ziyaretçilerini yolcu ettikten sonra İbni Tahir'i çağırttı. Gazeli hakkında ne düşünüyorsun? Bütün gece onunla ilgilendim ey Seyduna. İyi. Huzistan'da olanları duydun mu? İbni Tahir adamın suratında endişe izlerine rastlamıştı. Duydum ey Seyduna. Benim yerimde olsan ne yapardın? Delikanlı zeki gözleriyle ona bakıyordu. Kanunun emrettiğini yapardım ey Seyduna. Haklısın. İblisin kim olduğunu biliyor musun? İblis ilk insanları doğru yoldan saptıran kötü melektir. İblis bu söylediğinden daha da fazladır. İblis efendisini inkar etmiştir. Allah'ın yeminli düşmanıdır. İbni Tahir başıyla evet dedi. Hak yolunu inkar eden ve ona karşı mücadele eden herkes iblisin yakınıdır. Çünkü hak yolu tek yol, Allah'ın yoludur. İsmaililerin öğrettiği gibi. Doğru söyledin. Peki hala söyle bana, şimdiye dek hak yolunu inkar eden ve ona karşı mücadele eden birisini duydun mu hiç? Delikanlı onun gözlerinin içine bakarak düşüncelerini anlamaya çalıştı. Baş veziri mi kastetmek istiyorsun ey Seyduna? Evet, büyük babanın katilini. Önceleri bizim inancımızı kabul ediyordu. O bizim iblisimiz, bizim kötü meleğimizdir. Peki sen bizim baş meleğimiz olmaya ve babanın intikamını almaya hazır mısın? Kılıcını hazır tut. İbni Tahir yumruklarını sıktı. Tüm kudretiyle doğruldu. Genç bir selvi ağacına benziyordu. Kılıcım hazır ey Seyduna. Rey ile Bağdat arasındaki yolu biliyor musun? Biliyorum. Ben o yol üzerinde bulunan Sava'danım. Öyleyse dinle. Hemen yola çıkacaksın. Önce Rey'e, oradan da Sava ve Hamadan üzerinden Nehavent'e gideceksin. Fakat babanın evinden kaçın. Bütün yol boyunca tek bir şey düşüneceksin. Amacıma nasıl ulaşabilirim? Gözlerini ve kulaklarını açık tut. Belki başvezirin niyetleri hakkında bir şeyler öğrenebilirsin. Bana başvezirin Nehavent'te bize karşı ve İsfahan'da da rakibi Tacül Mülk'e karşı büyük bir ordu toplamakta olduğunu söylediler. Dediklerimi takip edebiliyor musun? Gazeli onun arkadaşıdır. Sen bu andan sonra hürmetli din aliminin talebesi Osman'sın ve başvezire efendinin bir ricasını götürüyorsun. Bu nedenle sana verdiğim kitabı da yanına almalısın. Senin için sünni talebelerin giydiği siyah elbiselerden hazırlattım. Al, bu da yol boyunca harcaman için para ve öldüreceğin adama vereceğin bir mektup. Mektubun üzerinde gördüğün mühür sana tüm kapıları açacaktır. İbni Tahir siyah giysiyi Hasan'ın ellerinden aldı ve ona tatlı bir huzursuzlukla baktı. Para kesesini kuşağına, mektubu da koynuna soktu. Başvezirin karşısında nasıl davranman gerektiğini hekimden öğrendin. Alamut'u terk edene kadar eşyalarını şu çuvalın içinde sakla. Kalenin görüş alanının dışına çıkar çıkmaz üzerini değiştir ve kimliğini belli edecek her şeyi burada bırakmaya özen göster. Nizamül Mülk'ü tanırım. Eğer Gazeli tarafından gönderildiğine inanırsa seni çok iyi karşılayacaktır. Ve şimdi iyi dinle. Mühürlü mektubun kıvrımlarının birinde dünyanın en küçük ve en sivri uçlu hançeri saklıdır. Bu görünmez silahı fark ettirmeden eline kaydırmalısın. Mektubu alıcısına verdiğin an belli belirsiz bir hareket kimse fark etmez bile. Ve başvezir mektubun mühürünü açmakla meşgulken sen de sadece kolunu uzat. hançerin sivri ucuyla boynunun tam şu noktasından vuracaksın. Eğer derisinde birkaç damlacık bile olsa kan görürsen görevini başarmışsın demektir. Fakat bu arada kendini yaralamamaya dikkat et. Çünkü hançerin ucu son derece tehlikeli bir zehre batırılmıştır. Dikkatsizlik sebebiyle kendini en basit bir sıyrık biçiminde bile yaralarsan, çok özlediğin cennetin kapıları sana ebediyen kapanacaktır. İbn-i Tahir onu dinliyordu. Rengi bembeyazdı ama gözleri parlıyordu. Ve daha sonra ne yapmalıyım? Hasan ona kısa ve sert bir bakış fırlattı. Sonra da kendini Allah'ın ellerine teslim et. Cennetin kapıları sana açılacaktır. Oraya girmeyi artık sana kimse yasaklayamaz. Meryem seni hizmetkarların arasında bekleyecek. Şehit düşersen dosdoğru onun kollarının arasına uçacaksın. Beni anladın mı? Seni anladım ey Seyduna. Hasan'ın önünde eğilerek elini öptü. İbn-i Tahir yaşlı adamı etkisi altına alan huzursuzluğu fark ettiğinde kendisiyle meşguldü. Hasan arkasını dönerek duvara doğru yürüdü ve İbn-i Tahir'in önceden tanıdığı altın kutuya uzandı. Kutunun içinden birkaç küçük hap alarak ince bir kumaş parçasına sardı. Bunlardan her akşam bir tane al, seni cennetin eşiğine kadar götüreceklerdir. Fakat darbeyi indireceğin an içinde bir tane saklamaya özen göster. Başvezirin görüşüne çıkmadan hemen önce hapı almalısın. Bunlar bildiğin gibi cennetin anahtarlarıdır. Ellerini İbn-i Tahir'in omuzlarına koydu. Artık yolculuk için hazırlan oğlum. Delikanlı ona veda etti. Son derece garip hissediyordu kendisini. Bembeyazdı, aklı karışıktı ve coşku doluydu. Perdenin arkasında kaybolana kadar gözleriyle izledi onu Hasan. Kalbinde bir sızı vardı. Zorlukla nefes alıyordu. Terasa çıkarak temiz hava almalıydı. Derin derin nefes alıyordu. Henüz sonum gelmedi diye düşünmekteydi. Sadece bu korkuluğun üzerinden atlamaya karar vermeliyim. Sonra her şey son bulacak. Ama kim bilir nerede ayrılırım sonra. Alkeyni'nin ölüm haberi alındığı gece ölüm benzeri bir komaya girmişti. Büyük dahiler onu tekrar kendisine getirmek için oldukça uğraşmışlardı. Uyandığı zaman önce ölmüş olduğunu ve artık başka bir dünyada bulunduğunu zannetmişti. Dehşetli bir korkuya kapılmıştı bir anda. Demek ki ölümden sonra hayat varmış diye düşündü hemen. Bir zamanlar ölümden sonra sonsuz bir hiçlik bulunduğuna inandığını düşünmüştü. Sonra arkadaşlarının sesini işitmiş ve hemen kendisini toparlamıştı. Allah'a şükür zaafı hemen son bulmuştu. Büyük dahileri yolcu etmişti sonra. Hüseyin Alkeyni sağ kolunu öldürmüştü. Hem de kendi öz oğlu tarafından. Kanun amansızca uygulanacaktı. İbn-i Tahir yola koyulmalıydı. Özenle mühürlediği bir mektup yazmıştı. Sonra da bir biz veya iğneden daha büyük olmayan sivri bir bıçak alarak son derece tesirli bir zehre batırmış ve kurutmuştu. Ancak bu işleri hallettikten sonra kendisini yatağa atarak ölü gibi uyumuştu. Dahiler ve diğer liderler Husistan cinayeti hakkında ateşli tartışmalara girmişlerdi. Hasan ne yapacaktı acaba? Gerçekten de kanunun dediklerini yerine getirecek miydi? Kendi oğluna verilecek hükmü imzalayacak mıydı? Oğlu hakkında karar vermek, İbn-i Sabbah için kolay olmayacak dedi Abdülmelik. Hüseyin Alkeyni onun sağ koluydu, katili ise kendi öz oğlu. Kanun her şeyin üstündedir diye belirtti İbrahim. Saçmalık, bir karga başka bir karganın gözünü oymaz dedi Yunanlı, iğneleyici bir tarzla. İbrahim ona doğru karanlık bakışlar fırlattı. Burada söz konusu olan sıradan bir suç değil. Biliyorum dahi İbrahim, fakat bir babanın oğlunu cellata teslim edeceğine aklım pek almıyor. Hüseyin İsmaili tarikatının bir üyesi, haklısın diye sesini yükseltti Ebu Soraka, kendi yazdığı kanunun ağına düştü. Sizin için konuşmak kolay diye kızdı Münüçer, bir kere de oğluna verilen hükmü okuyacağı anı gözlerinin önüne getirmeye çalışsanıza. Başkalarının oğulları için hüküm vermek çok daha kolaydır diye mırıldandı Yunanlı. Ben bu durumda büyük önderin yerinde olmak istemezdim diye üstlendi Abdülmelik. Alkeyni onun için bir oğuldan çok daha önemliydi. Başarısının neredeyse yarısını ona borçluydu. Bir baba her zaman oğlunun yaptıklarından sorumlu değildir diye belirtti İbrahim. Fakat oğlu için hüküm verse şöyle diyecekler. Ne zalim bir baba. Kanunu değiştirme kudretine sahipti ama bunu yapmadı. Ebu Suraka'nın düşüncesi buydu. Yunanlı ise bu düşünceye şunları ilave etti. Yabancılar şüphesiz onunla alay edecekler. Şöyle dediklerini duyabiliyorum bile. Budalaya bak, kendi koyduğu kanunu değiştirmeyi bile beceremedi. Fakat kanunu herkes için eşit olarak uygulamasa bu defa da müminler rahatsız olacaklardı. Zaten bütün kanunların ortak özellikleri tek tek kişilerin çıkarları yerine genelin çıkarlarını korumak değil midir? Büyük önderimiz gerçekten de son derece acımasız bir şekilde bulunuyordu diye bağladı Yunanlı. En önemli anda en iyi arkadaşını yitirdi.
Ayrım sonu.